Değerli Erkam TV izleyicileri, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle olacak. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu hafta vahiy konusunda kalan kısımları tamamlamış olacağız. Bu noktada vahiyin mahiyetinden başlamak suretiyle konumuza devam edebiliriz kıymetli hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Vahiy dediğimiz zaman bu vahiy ile peygamber veya da peygamberimiz arasındaki münasebet çok önem arz ediyor.
Evet. Nasıl bir ilişki vardır vahiy ile efendimiz
yani,
arasında?
Yani vahiy peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın iç dünyasından, gönlünden doğan bir iç doğuş, Peygamber Efendimiz merkezli, onun kalbi merkezli bir vaka gerçek mi? Yoksa vahiy peygamberden bağımsız, peygamberin dışında, hariçten onun kalbine gelen bir şey mi?
Evet.
Burada ciddi tartışma da var.
Evet, zaman zaman görüyoruz yani.
Evet, bu tartışmalar oluyor. Ama şeye baktığımız zaman, yani vahyin mahiyetine baktığımız zaman, peygamberimizle vahiy arasında münasebete baktığımız zaman, orada bunun bir iç doğuş değil, tamamen Allah'tan, efendim işte Cebrail vasıtasıyla hariçten, dışarıdan peygambere gelen, peygamberi etkisi altına alan ve peygamberi bir şeyi kesinlikle yapmaya icbar eden, yönlendiren bir mahiyet olduğunu
kesinlikle
görüyoruz.
Yani değiştirip tasarrufta bulunamayacağı bir içerikte vahiy aslında.
Evet. Şimdi bakıyoruz. Vahiy hiçbir zaman peygamberimizin arzusuna uymuyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam soğan yemezdi.
Evet.
Sarımsak yemezdi. Böyle nahoş kokulu şeyleri Efendimiz Aleyhisselam kullanmazdı. Sahabe-i kiram soruyorlar. Diyor ki ya Resulallah bunları yemek haram mı? Görüyoruz ki siz soğan sarımsağını yemiyorsunuz.
Demek
haram
ki yasak
mı
mı acaba diye düşündüler.
Efendimiz Aleyhisselam diyor hayır bunlar yasak değil diyor. Bunları siz yiyebilirsiniz. Fakat diyor bana diyor Cebrail geliyor. Ve dostum Cebrail geliyor. Bu Cebrail'in diyor bana ne zaman geleceğini ben bilemediğim için yani 7-24 gecenin diyelim ki birinde ikisinde gündüz öğleyin diyelim sıcağında yani orada Cebrail'in gelme ihtimali mümkündür. Dolayısıyla o bana geldiği zaman ben onun karşısında yanında böyle ağzımın nahoş kokmasını istemiyorum. Ona
hep,
çok dikkat
hep hazır bulunuyor.
Hep hazır bulunuyor. Şimdi bazen vahiy biraz gecikiyor. Diyelim ki bazı olaylar oluyor. İşte bir hafta, 10 gün, 15 gün neyse böyle ufak tefek fetretler oluyor. Bazen uzun fetretler oluyor. Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselam ona diyor ki ya Cebrail diyor seni çok özledim diyor niye gelmiyorsun? Yani niye efendim daha erken gelmedin tarzında böyle konuşmalar var. Cebrail Aleyhisselam cevap veriyor Efendimiz Aleyhisselam'a. وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ Biz böyle kendiliğimizden hareket eden varlıklar değiliz. Biz Rabbimizin emriyle hareket ediyoruz. Cenab-ı Hak ne zaman git derse o zaman geliyoruz ve neyi götürürüz o zaman onu getiriyoruz diye. Burada yani hariçten Efendimiz Aleyhisselam'ı ona gelen ve onu kontrol altına alan yani burada vahiy Peygamber Efendimizin inisiyatifinde değil Peygamberimizin vahyin hükmü altında diyelim o şekilde. Hatta efendim vahiy bazı zamanlarda Efendimiz Aleyhisselam'ın arzusuna uymadığını
evet.
Yani onun beklediği zaman vahyin gelmediğini de görebiliyoruz. İşte vahyin Allah'tan geldiğinin bunun kaynağının Allah olduğunun en önemli
delili
de
bu.
Burası.
Evet.
Nedir mesela? Diyelim ki bir ifk hadisesi oluyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın efendim zevcelerinin birisine bir iftira, zina iftirası atılıyor. Ve Medine çalkalanıyor. Yani bu konuda gizli bir hadise. Bunun gerçeğinin bilinmesi lazım geliyor.
Bunu sadece Allah biliyor
ama. Bunu da Allah biliyor.
O da vahiy göndermiyor sıkıntılı bir durumda.
Onu vahiy göndermiyor efendim. Ve orada çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Yani Peygamberimiz, Ayşe validemiz, aileler büyük sıkıntılar yaşıyor. Yani en son Peygamberimiz Ayşe validemize diyor ki ya vahiy gelmedi, durum kritik, ne olur ne olmaz bilemiyoruz. Hemen bir müddet sen babanın evine gitsen iyi olur tarzında çok böyle hakikaten
çalkantılı dönemler.
Üzücü şeyler hadiseler oluyor. Bir ay sonra tam 32 gün sonra Nur suresinin işte ilk 24 ayet kelimesi geliyor. Orada işte ulaki müberrun yuma yekulun, bu hem Ayşe hem de efendim diğer sahabe Safvan bin Muattal, bunlar bu onların attığı iftiradan biridir, temizdir. Onlar temiz insanlar diye onları tebliğ eden teskin ayet-i kerimeler geliyor. Şimdi yani eğer bu vahiy Efendimizin gönlünden doğan, kendi inisiyatifinde olan bir şey olsaydı, böyle diyelim ki kritik bir noktada, yani neredeyse eşini boşayacak noktaya gelen bir hususta
olur muydu böyle
çok kırıcı şey yaşanıldığında efendim bekler miydi? Hayır, beklemezdi. Şimdi böyle olaylar var. Yani bunu daha da artırmak mümkün. Bir de mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı uyaran, ikaz eden, yani niye böyle yaptın? Biz buna ayatul itab diyoruz.
İtab ayetleri.
İtab ayetleri diyoruz. Uyaran ayet-i kerimeler var. Bu 50 küsur yerde bu ifadeler geçiyor. Bunun kitapları yazıldı. Yani mesela bir örnek vereyim. İşte afallahu anki ne mezinte lehum.
Allah seni affetsin. Niye
Allah
izin verdi?
Allah seni affetti. Affetsin ey Resulüm. O diyor münafıklar Tebük seferine çıkmamak için diyor yalan söyledi gittiğiniz zaman hemen niye izin verdin? İyice böyle araştırıp doğru mu yanlış olduğunu öğrendikten sonra izin verseydin. Şimdi yani bir insan şimdi kendi kendine böyle içinin bir ses duyacak, kendisini azaltacak. Şimdi dolayısıyla
mümkün değil böyle bir şey
evet.
Yani.
Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde buyuruyor ki nezele bihi ruhul emin ala kalbike litekune minel muzirin.
Bir indiren var.
Tabii. Bir gelen var. Bir getiren var. Bu Cebrail geliyor ve Cebrail o Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine getiriyor. Yani ala kalbike çok önemli burada. Yani vahiy ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kalbi arasındaki münasebet açısından da bu çok büyük bir noktadır. Elmalı Hamdi Yazır üstadımız gerçekten bunu çok isabetli bir şekilde tespit edip o da izah ediyor. O da tabii tefsir kaynaklarından istifade etmiştir şüphesiz. Diyor ki niye efendim ila kalbike, o Cebrail vahiy senin kalbine, ila kalbike, kalbine getirdi değil de Cebrail ala. Yani niye ila harfi değil de ala kullandı.
Çünkü kalbi fark var.
İlerde diyor efendim bir bölge işaret vardır diyor. Yani onu efendim yani kalbin bir noktasını işaret vardır. Ama ala da diyor kalbin bütününü istiala
kuşatıyor.
Kuşatma anlamı vardır. Dolayısıyla gelen vahiy Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün kalbini kuşatıyordu. Yani diyor ilhamla vahiy arasında yine bir diyor, fark vardır. İlham diyor kalbi bir noktadan gelir. Veya vesvese kalbi bir noktadan gelir. Ama vahiy kalbi bütün yönlerinden kuşatır. Ve yani o peygamber o vahiyin artık onun efendim etkisinden kurtulması mümkün değil. Onun ne gerekiyorsa alması gerekiyor. O vahiy neyi yapmasını emrediyorsa da onu yapması gerekiyor.
Evet.
Yani peygamberin gelen vahye karşı bir farklı bir şey yapması veya alternatif farklı bir şey diyecek olması mümkün değil. Vahyin de böyle bir aynı zamanda yaptırım gücü var, söz konusu var.
Bu noktada kıymetli hocam bahsettiğimiz husus yani vahyin peygamber efendimizin haricinde bir husus oluşu. Zannediyorum zaman zaman günümüzde tartışılan şu hususlara da taalluk ediyor. Vahiy, Kur'an-ı Kerim. Efendimizin lafzıdır, manası Allah'a aittir şeklinde bazen gündemde tartışmalar olduğunu görüyoruz. Aslında biz bir nevi buna da cevap vermiş oluyoruz. Lafız da, mana da peygambere aittir. Çünkü Efendimiz istese, bahsetmiş olduğunuz gibi ifkadi ses sırasında bir vahiy getirirdi. Fakat demek ki getiremiyor. Demek ki hem lafız hem mana olarak Allah-u Teala'ya ait. Bu noktada tam da bununla alakalı sanki.
Şimdi tabii Efendimiz'i alay ediyorlar tabii. Yani bu vahiy peygamberin yaşamış olduğu Allah Cebrail ile peygamber arasında gerçekten bir olay olduğu için subjektif bir şey. Yani öznel bir şey. Peygamberin yaşadığı bir tecrübe bu.
Evet.
Dolayısıyla efendim biz onun dışındaki efendim insanların bunu anlaması mümkün değil. Ancak inanması lazım. Ancak inanması lazım. Şimdi böyle olunca şimdi peygamber kalkıyor diyor ki ben Allah'ın peygamberim, bana vahiy geldi. Allah şöyle de gönderdi falan deyince peygamberin doğruluğuna, dürüstlüğüne inananlar inanmış oluyor. Ama yani ona inanmayan insanlar da diyor ki hadi bakalım sen bizi kandırıyorsun.
Evet.
Yani nereden bileceğiz sana Allah'tan vahiy geldiğini? Nereden bileceğiz o gelen vahyin Allah'ın kelamı olduğunu tarzında bunu reddetme söz konusu oluyor. Gerçekten Mekke'de o efendim inanmayan Mekkelilerin, müşriklerin bu noktada çok böyle itirazları olduğunu görüyoruz. Ne diyorlar? Peygamberimiz yalancı diyorlar. Sen de bizi yalan söylüyorsun. Bizi Allah ile aldatıyorsun. Niye? Sen sadece işte Muhammed bin Abdullah olarak bu söyleyecek olsan, bu benim söyleyecek olsan itibar etmeyeceğiz. Ama onların da Allah inancı var. Kainatın Rabbi, yaratanı diye. Dolayısıyla sen kendine ait sözü Allah'a nispet ederek, arkanı Allah'a alarak bizi efendim kandırıyorsun diyerek reddediyorlar.
Evet.
Peygamber Aleyhisselam'a Mecnun diyorlardı.
Kahin diyorlar.
Yani cinlenmiş diyorlardı. Çünkü ancak bu tür böyle diyeyim ki alışık olmayan sözleri cinlerle bağlantı kuran kişiler falan söyler. Sen de cinlerin var. Ondan sonra bir şey getiriyor ve
sen
oradan söylüyorsun.
Sen
bu sözün kaynağı cinlerdir. Allah değildir. Veya kahin diyorlardı Efendimiz Aleyhisselam'a. O kahinlerin yine cinlerle bağlantıları vardı. Gelecekten haber veren kişiler böyle. İşte büyü, fal, o tür şeyleri yapanlar. Şair diyorlardı. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak mesela Hakka suresinin son sayfasında efendim bu noktaya yer
değiniyor,
veriyor.
Kesinlikle.
Diyor ki فَلَا اُقْسِمُوا بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا تُبْسِرُونَ gördüğünüz, görmeniz her şeye emin olsun. Her şeye emin olsun. Çünkü sizin gördükleriniz var, görmedikleriniz var. Görmediklerimiz, gördüklerimize göre çok daha fazla. Peki efendim, gördüklerimiz minarda bir bile değil.
Elbette.
Cenab-ı Hak ona yemin ediyor. Vahyin gaybi
yönüne
işaret
basıyor.
Ediyor.
İşaret ediyor kesinlikle hocam.
اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Bu Kerim çok değerli elçinin Allah'tan alıp size aktardığı bir sözdür bu. Ve ma huve bi kavli şair. O bir şair su değildir. Kallemma tezekkeru.
Ne az düşünüyorsun?
Ne düşünüyorsun? Ve ma huve bi kavli kahin. Kallemma tü'minun. Yani tü'minun tezekkeru.
Evet.
Bu kahin sözü değildir. Ne kadar da efendim az düşünüyorsunuz, iman etmiyorsunuz. Tenzilü Rabbil alemin. Bu alemin Rabbi'den indirilmiş olan bir sözdür. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer o peygamber kendiliğinden aldığı bir vahiy değil, kendiliğinden bir kısım sözleri uydurursa da bu Allah'ın yanı diyecek olsaydı لَاَخَذْنَهُ بِالْيَمِينِ Biz onu sağ elimizde kuvvetli yakalar ثُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَتِينَ
Şahtan vardı.
Şahını koparırdık.
Parçalardık.
فَمَا مِنْكُ مِنْ اَحَدٍ عَنُ حَاجِزٍ İçinizden hiç kimse onu elimizden kurtaramazdı.
Çok ciddi bir tehdit hocam.
Şimdi böyle yani ayet-i kerime
böyle. Dehşetli bir şey aslında.
Hatta Hazreti Ömer Efendimiz'in Müslüman olmasına bu ayetin sebep olduğu rivayeti vardır. Yani Peygamberimiz bakıyor ki şey Mekke'nin şey Kabe yanında Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir dinliyor. Bakıyor, bakıyor, dinliyor, dinliyor. Diyor bu galiba diyor şair sözü diyor ya diyor. Şiire benziyor falan. Ayet geliyor. Mahvur bir kabri şair. Allah benim diyor bu düşünün nereden bildi falan diyor. Sonra kayyama tübbenun.
Kâhin
sonra
sözü
diyor ki herhalde bu kâhin sözüne benziyor. Ve mahvur kabri kâhin. Sözü değildir falan diyor. Ya diyor ben içimden geçiriyorum. Orada gelen vahiy diyor efendim sanki içim okur gibi. Sonra işte alemin Rabbinin indirmesidir diye ayet gelince Hazreti Ömer Efendimiz'in bu ayetler üzerinde de beraber Müslüman olduğu da şeyler vardır, rivayetler söz konusudur.
Hocam bu noktada size yöneltmek istediğim bir soru da yine vahyin mahiyetiyle alakalı. Efendimizin vahiy alış sırasında acele ediyor oluşuyla alakalı. Bu noktada Taha suresinde ve Kıyamet suresinde ayet-i kerimelerin geldiğini biliyoruz. La tuharrik bihi lisaneke li te'acele bih. O Kur'an-ı Kerim'i aceleyle alacağım diye dilini hareket ettirip durma buyuruyor Allah-u Teala. Bu noktada Efendimiz nasıl bir ruh hali içerisindeydi ki Kur'an-ı Kerim almak için böyle acele etmek istedi? Bunu sizden dinlemek isteriz.
Şimdi tabii hem Kıyamet Suresi'nde hem de Taha'da bu hususa yer veriliyor. Yani şöyle Efendimiz Aleyhisselam da bir insan. Allah'ın peygamberi var insan. O da bir kısım insan duyguları taşıyor. Yani endişeleri var, korkuları var. Cenab-ı Hakk'ın ona yüklediği bir peygamberlik vazifesi var. Bir vahiy ve onu tebliğ etme vazifesi var. Dolayısıyla bu ağır sorumluluklar bunu en güzel şekilde yerine getirmek istiyor Efendimiz Aleyhisselam.
Bir eksik kusurda bulunmak istemiyor tabiri caizse.
İstemiyor ve korkuları var, endişeleri var. Evet. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım, acaba unutur muyum, unutmaz mıyım diye. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam gelip de ona vahiy getirdiği zaman Efendimiz Aleyhisselam, Cebrail ona okurken, ayet-i kerimeleri okurken Efendimiz Aleyhisselam çarçabuk hemen Cebrail'in okuduğu o kelimeleri, o şeyleri okumaya çalışıyordu. Dilini kıpırdatıyordu. Mesela diyeyim bir talebenin hocasının öğrettiği bir duayı, bir ayeti hocasıyla beraber tekrar etmesi gibi. Böyle. Yani derdi şu aman onu unutmayayım. Aklımda kalsın.
Aman bir şey eksik noktan kalmasın.
Gittiği zaman da hemen onu insanlara anlatmam lazım. Kaçırdığım bir şey olmasın. Yani bir noksanlık söz konusu olmasın. Tamamen Efendimiz'deki o vazife bilinci ve şuurun yüksekliğini gösteriyor bu. Ya yani dört elle sarılıyor bu işe tabiri caizse. Böyle olunca Cenab-ı Hak o Efendimizin bu endişelerini giderici ayet-i kerimeler gönderdi. Kıyamet suresinin 16-19 ayet-i kerimeleri orada buyuruluyor ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِهِ. Resulüm, o Cebrail sana bu vahyi okurken onu çarçabuk ezberleyeceğim, alacağım diye acele etme ve dilini kıvırdatma. Sakin dur. Sadece dinle. İnne aleyne cem'ahu ve Kur'anehu. Sana şimdi bir kısım garanti vereceğim. Buna hem iman et, hem tasdik et, hem de rahatla. Bir defa gelen vahyi senin kalbinde cem etmek,
toplamak
ve bunu toplamak, sana bunu ezberletmek bize ait. Onu Cebrail ayrıldığı zaman onun kalbinde hazır bulacaksın. Hiçbir zaman kaybolmayacak. Merak etme. Peki diyelim ki hadi ezberledin. Peki bir de okumak gerekiyor.
Evet,
İnsanlara okuyacaksın. Nasıl okuyacaksın? Ve Kur'anehu.
O da onu işaret
onu,
ediyor.
Onu insanlara okuyacağın zaman da okutmak da bize ait. Cebrail nasıl okuduysa sana aynı şekilde hiç unutmadan, şey yapmadan onu takır takır okuyacaksın, merak etme. Dolayısıyla feyze Kur'an'a fettebi Kur'an'a, biz sana onu okurken Cebrail gelip de o ayetleri sana okurken sen sadece onun okuyuşunu takip edeceksin. Yani Cebrail'i dinleyeceksin.
Kesinlikle.
Can kulağıyla, kalbinle tam kendini dinleyeceksin. Bu dinleme yaptığın takdirde diğer ezber ve okuma işi halledilecek Allah'ın izniyle. Sümme inne aleyne beyane, sonra o giren ayetlerin beyanı. Burada ben size ne talep ediyorum, kullar ne istiyorum? Oradaki ahkamı, oradaki
açıklaması,
açıklaması da bize ait, onunla ilgili de ilave sana bilgi de vereceğiz. Şimdi şeyde de Taha'daki ayet-i kerime de böyle. Fetealallahu melikül hak. Melik ve hak olan Allah-u Teala çok yücedir. Ve la te'acel bil Kur'ani min kable yuqda ilihi vahyu. Yani Cebrail vahyi getirdiği zaman o vahyi tas tamam sana iletmeden onu alacağım diye acele etme. Ve kur Rabbi ziddi ilma, sen şu duayı yapacaksın. Rabbim benim ilmimi artır. Rabbim beni ilim cihetinden artır ki her ayet bir ilimdi. Her sure bir ilimdi. Gelen ayetler Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda ilmini de ziyadeleştiriyor. Çünkü her ayet bir ilim çünkü. Cenab-ı Hakk'ın her emri bir ilim.
Her onu geldiğinde ilim artmış oluyor.
Artmış oluyor.
Evet.
Şimdi burada tabii Efendimiz Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a 3 noktada garanti veriyor. 1- ezberleme. 2- onu namazda olsun, tebliğ ederken olsun.
Kıraat.
Cebrail geldiği gibi okuma, kıraat ve tilavet ve beyan. O ayetlerin manasını beyan.
Üçü de
ama
çıkıyor.
Çıkıyor ama buna karşılık Cenab-ı Hak Efendimiz'in 3 tane de büyük vazife istiyor. 3 garanti veriyor, 3 büyük vazife istiyor. 1- Allah'ın ayetlerini okuyacaksın. Allah'ın kullarına kitap ve hikmeti öğreteceksin. Ve yüzekliyim ve ondan tezkiye edeceksin.
3 vazife, 3 garanti.
3 garanti, 3 vazife.
Eyvallah kıymetli hocam. Bu noktada sümme inne aleyhine beyan ehle de alakalı olarak, yani onun beyanı bize aittirle alakalı olarak programımızın son kısmını şu konuya ayırmak istiyorum. Biz bu zamana kadar hep metlu vahiy, yani okunmuş vahiyden bahsettik. Kur'an-ı Kerim lafızlarından bahsettik. Onun manasından, Efendimiz'e haricen geliyor oluşundan bahsettik. Bu noktada bir de hocam gayri metlu vahiy var ki bizim beyan dediğimiz kısmı tamamen tafsir eden bir husus. Bu noktada gayri metlu vahiy nedir? Ve mâ yantıku anil hevâ diyor. O hevasından konuşmaz diyor Efendimiz için. Bu ayet-i kerimeler ışığında vahiy gayri metluvu sizden dinlemek isteriz kıymetli hocam.
Sünnet vahiy diyebiliriz.
Evet, sünnet vahiy.
Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a iki türlü vahiy geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunu bize açıkça söylüyor zaten. Bunun birisi Kur'an-ı Kerim vahiyi. O gelen Kur'an-ı Kerim vahiyi Fatiha'dan Nas'a kadar Mustafa olarak zaten tespit edilmiş, elimiz altta bulunuyor. İkinci gelen vahiy ise Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail'in getirmiş olduğu sünnet vahiy. Bu da ayet-i kerimelerin bu işte beyanı bize aittir. Veya yine ayet-i kerimede biz sana hikmet verdik. Sana kitap ve hikmet verdik buyuran.
Kitap, Kur'an-ı Kerim, hikmet ne diye soruyoruz.
Hikmet de nedir? Hikmet de o ayetlerin ahkamı. Oradaki var olan Cenab-ı Hakk'ın emirleri, farzdır, vaciptir, sünnettir, haramdır, mekruhtur, adaptır, ahlaktır. Yani o Kur'an'ın hayata intikalini sağlayacak ne kadar detay açıklama varsa bunların hepsi beyandır ve sünnet, hikmettir ve sünnet vahiyidir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'a bunun çok örnekleri var. Mesela Efendimiz Aleyhisselam diyor ki vahyin başlangıcında Cebrail bana geldi, insan suretine geldi ve diyor bana diyor abdest almayı öğretti, vuslet etmeyi öğretti, 2 rekat namaz kılmayı öğretti, bana kıyamı, rükûyu, secdeyi nasıl yapacağını öğretti ve gitti. Efendimiz ona öğrendiği şekilde abdestini alıyor, usulünü yapıyor, namazını kılıyor. İnsanlar bunu ve ashabına ne diyor? Sallu kemara aytumun usalli. Ben namaz kılıyorum, o şekilde namaz kılın buyuruyor. Çünkü Cebrail'den öğrenmiş oldu.
Evet.
Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın muallimi Cebrail'di. Yani alleme uşedirdi kuva da hem o vahyi getirmesi Efendimiz Aleyhisselam'a hem de bir kısım yapılacak şeylerin detayını öğretme noktasında Resul Efendimiz Aleyhisselam muallimi Cebrail'di.
Cebrail'di. Ondan aldı ve aktardı.
Evet, aktardı. Şimdi burada özellikle dinin ahkamı, ibadetler, sonra diyelim ki işte haramlar, helaller, bunların uygulamaları, sonra diyelim ki ceza hukuku, hadler, onların uygulamaları, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin ahkamını açıklama noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı açıklamalar, hadis-i şerifler, diğer efendim şeyler, bunların hepsi vahiy kaynaklıdır. Ve bu şekilde Cebrail Aleyhisselam bu bilgiyi Efendimiz'e getirmiş olmaktadır. Demin okumuş ayet-i kerimede Necm suresinin ilk ayetlerinde وَمَا يَنْتِقُ مِنْ هَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا. O peygamber kendi havasından konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahiyden ibarettir. Bu ayet-i kerimede burada ulemamızın Efendimizin sünneti ve hadisle ilgili olarak üç tane yaklaşımı vardır. Birinci yaklaşımı, biz buna ifrat yaklaşımı diyoruz. Yani ifrat, tefrit ve i'tidal, mutedil diye. Şimdi ifrat yaklaşımı şu. İfrat yaklaşımı bir kısım hadis sünnet aleyhtarları, düşmanları. Günümüzde maalesef onlar efendim.
Maalesef hocam.
Çok efendim duyuyoruz, çok efendim onlarla karşılaşıyoruz. Bunlar diyorlar ki peygambere gelen vahiy sadece Kur'an vahidir.
Başka bir şey gelmemiştir.
Ve diğer açıklamalar vahiy kaynaklı değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak ve beşer olarak yaptığı açıklamalardır. Namazın tarifi de böyle, orucun diye bir efendim tarifi de böyle, hepsi böyle. Yani Fatiha'dan Nas'a kadar ne kadar ayet varsa bu ayettir, Allah'tan gelmiştir, diğerleri peygamberin kendi açıklamalarıdır. Biz buna ifrat, yani bir aşırı yaklaşım diyoruz.
Aşırılığın bir ucu.
Bir ucu. Bir de tefrit var, diğer
tam
ucu
tersi.
Var. Diğer ucu var diye de şu. Diyor ki peygamberin ağzından ne çıktıysa
vahidir.
Hepsi vahidir. Yani akşam Efendimiz evine gidiyor. Diyor ki Ayşe selam, Efendim selam. Çorba pişirdim mi Ayşe? Ya pişirmedim ya Resulallah falan. Bunlar da vahiy.
Evet.
Ya şimdi vahiy bu kadar buna götürmek de bu da ikinci diğer taraf. Yani
aşırılığın diğer ucu.
Diğer ucu. Hı hı. Çünkü Efendimizin de bir insan tarafı vardı. Şakası vardı, aile hayatı vardı, torunu vardı, çocuğu
kendi
vardı.
Şakası vardı.
İçtihatları vardı. Bunun yüzlerce örneği var.
Kesinlikle hocam.
Burada bizim ehli sünnet ulemamızın tespit ettiği, kabul ettiği mutedil anlayış var ki o da nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın ayet-i kerimelerin tefsiri beyanı, dinin ahkamını beyanı, haramları, helalleri, onunla ilgili beyanlar, bunlar ibadetlerin yapılışı. Bununla ilgili beyanları vahiy kaynaklıdır. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın normal sosyal hayatla ilgili, kendi hayatıyla ilgili bir beşer olarak münasebe ilgili olan şeyler, bunlar efendim normal Efendimiz Aleyhisselam'ın kendi beşleri sözleridir diye Efendimiz'den gelen hadisleri ve sünneti bu şekilde ayırıyorlar ve hangisi vahiy kaynaklı değildi bunu da güzelce ayırarak kitaplarda bunları güzel tespit ediyorlar. Biz de bunu öğrenmiş oluyoruz.
Eyvallah kıymetli hocam. Yani vahyin hem metluv yani Kur'an-ı Kerim hem de gayri metluv olduğunu ifade etmiş olduk. Gayri metluv vahiy de Efendimiz'den sadır olan Allah-u Teala'nın ahkamını tafsil eden hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ikisi de Allah'tan gelmiştir. Bizim için ikisinin de hüccet değeri vardır diyoruz. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz vahiy konusunu bu hafta bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki Kur'an konusunda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.